Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah. Salatu ve selamu aleyki ya Seyyidetena, ya Ummi, ya Ayşe Sıddıka radiyallahu teala anha. Gül Sohbetleri programımızın Anneler Gülistanı, Ayşe Annemiz Gülistanı'nın 31. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü programıma kıymetli dinleyenlerim. Ayşe Annemizin hayatının mümkün olduğunca ayrıntılarına inmeye çalışarak oradaki onun özelliklerini, güzelliklerini paylaşmaya, karşılaştığımız problemlerin çözümünde Kur'an ve sünnetten nasıl örnek alınacağını, Kur'an ve sünnetten en güzel şekilde örnek alan, daha doğru ifadesiyle Kur'an ve sünneti ilk etapta yaşayan insanların ve bunların da önünde gelen Ayşe annemizin hayatından motifler paylaşıyoruz. İftira hadisesi, ifk olayını paylaşmıştık sizlerle. Şimdi inşallah birkaç ders bu iftira olayını değerlendirmeye çalışacak. Bu konuda yapılan araştırmaları sizlerle inşallah paylaşacağım. Ancak efendim bir ayeti kerimeyi geçen dersimizde en son okumuştuk. O ayeti kerimeyle başlamak istiyorum bu haftaki dersimize. Geçen haftalarda ifade etmeye çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız gibi sevgili annemize malum iftira atılmış, uzun bir mücadele süreci yaşanmış, çok büyük sıkıntılar gerçekten yaşanmıştı. Neticede ayet-i kerimeler nazil olmuş ve Ayşe annemizin bundan beri uzak olduğu ifade edilmiş idi. İşte bu süreçte İsmi karışanlardan biri olan Hazreti Ebubekir'in akrabası olduğu halde bu şahıs belki bir kastı yoktu ama işte olayların akışına kapılarak ismi karışan Mıstah bin Üssase, Hazreti Ebubekir onun bütün geçimini sağlıyordu. Yani mal mülk vermişti ona, iyaşe vermeye devam ediyordu. Onun da adı karışınca bu işe yemin ederek efendim bir daha ona böyle bir yardımda bulunmayacağını ifade etmiş, yeminle yardımı kesmişti. İşte efendim ayet-i kerime gelmişti. Okuyalım şimdi ayet-i kerimeyi. Ayet-i kerime kıymetli dinleyenlerim Nur suresinin 22. ayet-i kerimesi. Nur suresinin 22. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la ye'teli ulul fadli minkum vessa'ah en yu'tu ulil kurba vel mesakine vel muhacirine fi sebilillah vel ya'fu vel yesfahu ela tuhibbune en yeğfirallahu lekum vallahu gafurur rahim. Sadakallahul azim. İçinizden faziletli, erdemli ve varlıklı servet sahibi iffetli kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere mallarından verilmesi gerekenleri vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Yemin etmesinler diyor Allahu Teala. Bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevip istemez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Vel ya'fu vel yesfahu. Bağışlasınlar, feragat göstersinler. Ela tuhibbun en yagfirallahu lekum. Allah'ın sizi bağışlamasını siz sevmez misiniz? İstemez misiniz? Ayet-i kerime tebliğ edilince yerinden fırlayan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gözyaşları içinde bu sefer bakınız ne diyor? İsterim elbet, isterim. Vallahi ben Allah'ın beni bağışlamasını çok arzu ederim. Affedilmeyi severim elbet. Affedilmek için ben de Mıstah'ı affediyorum. Tabi sözcüklerle olmuyor bu. Sade söylemeli olmuyor. Yemin ettiği için biliyorsunuz yemin kefareti gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerim, okuduğumuz ayeti kerime, şu an için ayeti kerime, şu okuduğum ayeti demiyorum sadece. Okuduğumuz ayeti kerimeleri, hadisi şerifleri, öğrendiğimiz olayları sadece genel kültür olarak algılamayalım. Şimdi haklı veya haksız bir şekilde yemin ettiysek, yeminden dönmek gerekiyorsa ne var? Kefaret ödeyeceğiz, tevbe istiğfar edeceğiz. İşte Allah-u Teala ayet-i kerimeyi gönderdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kefaretini ödedi. Ondan sonra Mıstah ve ailesine yardım yapmaya devam etti. Tabii bu kısım önceki haftayla bağlantı kurma amacıyla tekrar edildi. Bu geçen hafta gördüğümüz kısımlar idi kıymetli dinleyenlerim. Şimdi efendim, her şeyden önce mesajı doğru anlamamız lazım. Mesaj yani vahiy. Vahyi doğru anlamak için o vahyin nüzul süreci, o vahiy geldiğinde insanlar üzerindeki etkisi, o vahiyle o insanların şekillenmeleri yani ashab-ı kiramı tanıyacağız. Yaşanan hadiseler sadece olmuş bitmiş tarihi vakalar değildir kıymetli dinleyenlerim. Yaşanan bu hadiseler sadece olmuş bitmiş geçmiş zamanını doldurmuş tarihi hadiseler değildir. Siyer, Siyer-i Nebi, İslam tarihi, hadis, hadis tarihi, hadis-i nebevi alanlarında olduğu gibi tefsir, tefsir tarihi alanlarında da ifk hadisesi hakkında çok ciddi nakiller de var, yorumlar da var. Bu çirkin iftira olayı bütün insanlık tarihinin en temiz ruhlarına dayanılmaz acılar çektirmiş. Uzun tarihi boyunca ümmetin geçtiği deneyimlerin en meşakkatlisini tattırmıştı. Halen bugün bu konuda ileri geri konuşuluyor çünkü. Resulullah Aleyhisselam'ın kalbini, çok sevdiği eşi Ayşe annemizin kalbini, en yakın arkadaşı Aleyhisselam'ın, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ve onun hanımı Hazreti Ummu Ruman'ın kalbini bir ayı aşkın bir zaman boyunca dayanılmaz sıkıntı ve acıların ipine bağlamış, onlara ızdırap üzerine ızdırap çektirmişti. Bu olaya adı karışan Hazreti Saffan bin Muattal da öyle tabii. Şimdi olayı hatırlıyorsunuz diye olaya bir daha girmiyorum. Çünkü bu günden bu hafta ve bir dahaki hafta belki bilmiyorum ne kadar sürer. Olayın değerlendirmesini yapmaya inşallah başarabildiğim kadar çalışacağım kıymetli dinleyenlerim. Bu korkunç ve çirkin iftiraya uğrayan kim? Önce oradan başlayalım bir kez daha. Bu korkunç ve çirkin iftiraya uğrayan kim? İlk bakışta Ayşe annemiz, değil mi? Doğrudur, yanlış değil. Ama niçin ilk bakışta dedik? Çünkü hedef Ayşe annemiz değildi. Hedef Peygamber Aleyhisselam. Hedef İslam. ve Ayşe annemiz üzerinden gittiler. Ve burada biz Ayşe annemiz bir hata işledi, ondan dolayı bunlar oldu demedik diyemeyiz. Denmez. Bir de bunun kıyamette hesabı kitabı var. Ama şunu anlamamız gerekiyor. Bizim üzerimizden İslam'a saldırmaları için İslam düşmanlarına fırsat vermeyeceğiz. Burada Ayşe annemizde onu görüyoruz. Aynı zamanda hayatı boyunca belki hayatının gayesi olan böyle en iffetli bir insana öyle bir noktada, iffet noktasında iftira atıyorlar ki kişi taşkınlık yapacak ve ciddiyetini, efendim, edebini kaybedecek ve onların gözünde gülünç duruma düşecek. Onların dertleri buydu. Ama Ayşe annemiz neler yaşadı gördük. Ama her yönüyle tertemiz olan, bu tür şeylerden beri olan Ayşe annemiz, iftiraya uğrayan, suçsuzluğuna, vicdanının parlaklığına, düşüncesinin temizliğine rağmen böyle bir iftiraya uğruyor. Evet, işte bu Ayşe annemiz en üstün varlığı hususunda iftiraya uğruyor. Şereflerine dil uzatılıyor. Üstelik bu Ayşe annemiz Hazreti Ebubekir Sıddık ile Hazreti Ummu Ruman gibi iffet abidesi bir ailenin kızı olup temiz ve ulu bir yuvada yetişmişti. Ya. Yani ne yandan bakarsak bakalım Ayşe annemize yapılan bu saldırı ne kadar açık ve net bir şekilde İslam'a yapıldığı anlaşılmış olacak. Ayşe annemizin eşine olan bağlılığı ve sadakati noktasında iftiraya uğradığını görüyoruz. Halbuki o gözünü bu hayata açtığı andan itibaren İslam'ın kucağında yetişmişti. Resulullah Aleyhisselam'ın eşidir o. Sevgili annemizdir Ayşe annemiz. Allah'ın ve Cebrail Aleyhisselam'ın selam gönderdiği mübarek bir hanımefendi. En temiz insan, en hassas noktada iftiraya uğruyordu. Beridir, uzaktır, suçsuzdur. Sadece temiz değil, tertemiz biridir o. Ve böylesine en üst düzeyde olmasına rağmen Allah'tan başka suçsuzluğunu ortaya koyacak hiç kimse bulamıyordu Ayşe annemiz. İşte o yüzden ısrarla tekrarlamak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Olmuş bitmiş geçmiş bir hikaye değil, bir masal değil bu. Öylesine anlatılıp geçilecek, vah vah denecek bir menkıbe değil. Bu gerçekten ibret alınması gereken ve adeta her sahnesinin geniş yorumlarla beraber açıklanması gereken bir olay. Yani öylesine bir hanım, efendim, Allah'tan başka suçsuzluğunu ortaya koyacak kimseyi bulamıyor. Daha sonra göreceğiz. Erkenden söylemiş olayım. Daha sonra inşallah tekrarı gelecek. Resulullah Aleyhisselam'ın onun masum olduğunu bilmiyor mu? Babası bilmiyor mu? Annesi bilmiyor mu? Biliyorlar. Ama Resulullah'ın hanımı diğerlerinin anne ile babanın kızı. Elbette kimse kendi hanımı, kendi kızı için böyle bir şey söylemez. O yüzden öyle bir yerden onun bu işten beri olduğu gelmesi gerekiyor ki bütün şu manzara kapatsın. O yüzden Ayşe annemiz ne bekliyor? Resulullah Aleyhisselam'ın rüyasında kendisinin atılan iftiradan uzak ve suçsuz olduğunu görmesini bekliyor. Aleyhisselam, biliyorsunuz, bunu da iyi anlamamız lazım. Resulullah'ın rüyası vahidir kıymetli dinleyenlerim. İşte kurban bayramlarında İbrahim Aleyhisselam örneği verilir. İşte rüyasında oğlunu kesmeyi gördü. Böyle millet soruyor, ya hocam diyor, böyle şey mi olur filan. Allah muhafaza. Peygamberlerin rüyası vahidir. O bir imtihan idi. Peygamber yani en üstte olan insanın imtihanı da en üst seviyeden gelir. Şimdi Ayşe annemiz de üst seviyede. En hassas olduğu noktada imtihana uğradı. Ne bekliyor şimdi? Resulullah Aleyhisselam'ın rüyasında o masumdur, bu işten beridir diye bir rüya görmesini bekliyor. Ne var ki vahiy? Yüce Allah'ın dilediği bir hikmetten dolayı belki bir ay gecikiyor. Bunları gördük. Ve o bu dayanılmaz acılar içinde kıvrım kıvrım kıvranıyordu. İlk bakışta Ayşe annemiz dedik hedef olarak. Aslında hedef çok açık ve net. O da Resulullah Aleyhisselam. Evet. O bir yanda Allah'ın Resulüyken bir yandan da kocasıydı. Ama aynı zamanda devletin başkanı Aleyhisselam. Ne dayanılmaz bir acı. İman ettiği Allah'ın Resulü, canından çok sevdiği kocası Resulullah soruşturmalara başladı. Bunları da gördük. Şimdi yaşanan, söylenen, dile dolanan bir şeyler olduğu zaman fevri hareket dediğimiz böyle ucuz çıkışlar yapmayacağız. Onlar ucuz insanların işidir. İşte örnek. Yani Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın tahkikat yaptığını, soruşturma yaptığını görüyor. E şimdi bir yandan ürperiyor. Bir hanım, bir kadın olarak yani kocası peygamberi böyle bir şey yapmayacağını kendisini bilmiyor mu diye, ama diğer taraftan da Resulullah'ın bunu yapması gerekiyor. Çünkü aynı zamanda bir siyasi lider orada. İşte Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, işte Hazreti Ümmü Ruman büsbütün yıkılmış, hasta ve ağlamaktan neredeyse ciğerleri parçalanacak olan kızların karşısında ne yapacağını bilemez bir haldeler. Evet. Sade bunlar mı? Sonra iyi kalpli, Allah yolunda cihad eden, tertemiz bir Müslüman olan Hazreti Safvan bin Muattar. O da canından çok sevip iman ile yoluna düştüğü Allah'ın Resulü'nün karısına hıyanet etmekle suçlanıyor. Bununla da Müslümanlığına, güvenirliğine, şerefine ve itibarına. Kısacası bir sahabinin değer verdiği her şeye dil uzatılıyordu. Böylesine zalim, böylesine haksız bir suçlamayla karşı karşıyaydı Hazreti Safvan bin Muattal. İşte bu yüzden iftiraya adı karışan Hazreti Hasan bin Sabit'in kafasına bir kılıç darbesi indirip neredeyse öldürecek şekilde yaralamaktan kendini alamıyor. Öylesine cendereye sıkışmıştı ki Müslüman kardeşine kılıç çekmesine neden oluyordu. Duyduğu acı ve çektiği ızdırap gücünü aştığı için yaralı nefsini kontrol edemez bir hale geliyordu artık. Bakın ne yandan bakıyorsak gerçekten çok gergin bir ortam, zor bir durum. Çok ama çok zor bir durum. İki cihan güneşi, alemlere rahmet, Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyiyle zirvede olan kainatın efendisi. Her şeyiyle zirvede olan kainatın efendisi. Çok sevdiği ve her şeyine güvendiği sevgili hanımına dil uzatılıyordu. Kalbinde olduğu gibi hayatında da baş köşeye oturtmuş sevgili hanımı en ağır iftiraya uğruyordu. Oysa o her şeyiyle öylesine çirkinliklerden beridir, uzaktır, temizdir, tertemizdir. İşte böylesine İffet abidesinin iffetine dil uzatılıyordu. Aslında burada Resulullah Aleyhisselam'ın her şeyine dil uzatılmış oluyordu. Ayşe annemize iftira atıldığı zaman sadece orada kalmıyordu ki bu çirkin fiil. Resulullah Aleyhisselam'ın namus ve haysiyetine, kalbine ve risaletine dil uzatılmış oluyordu. Allah ve Resulü'nün değer verdiği her şeye bu vesileyle dil uzatılıyordu. İşte o bütün bu hususlara iftiraya uğramışken Medine'de bir ay boyunca insanlar bu konuyu konuşuyorlardı. Ama bütün bunlara dur diyemiyordu bir türlü Aleyhisselam. Yüce Allah da gördüğü hikmetten dolayı hakkında hiçbir açıklama indirmeden bu işin belki de bir ay sürmesini takdir etmişti. Ne büyük bir imtihandı bu ya Rabbi. Bu tür imtihanları okuduğumuzda, dinlediğimizde ben ısrarla vurguluyorum. O yüzden de biraz fazla açmak istiyorum bu bölümü. Dikkat ettiğiniz, gördüğünüz, fark ettiğiniz gibi kıymetli dinleyenlerim. Bizim hayatımızda Allah muhafaza yani Allah muhafaza da böyle bir hadise olduğunda ne yaparız diye düşünüyorum kendimi. Siz de düşünün kendiniz. Yani nasıl taşkınlık yaparız? Yani yakınlarımıza bunu yakıştıramasak bile iftira atanların üzerine nasıl gider? Ne kanun, ne kural, hatta Allah bizi affetsin, ne ayet ne hadis sanırız değil mi? Bağışlayın, ağır cümle kullandım, farkındayım. Yani bilemiyorum, işte diyelim bir çocuğunuza erkek veya kız yani küçük sokakta birisi dövse, görseniz çocuk da suçsuz yani dövüyor çocuğu. Şimdi hani aşağı inip kibar bir şekilde ya kardeşim sen ne yaptığını farkında mısın? Bu çocuk küçük masum böyle vurulur mu? Yakışıyor mu falan? Böyle yumuşak konuşabilir miyiz? Yok. Ay sen nasıl benim çocuğuma vurursun? Ortalığa kaldırırız değil mi? Ben çocuklarımızı dövsünler demiyorum. Ama burada çocuk dövülmüyor. Burada en iffetli insanın namusuna. Evet. Ve yayıyorlar bunu yani. İffete söz söylüyorlar ve bunu yayıyorlar. Diğer taraftan Allah Resulü olmakla beraber aynı zamanda o da bir insan, Peygamberimiz Aleyhisselam. Bu acı durum karşısında her insanın duyduğu ızdırabı o da duyuyordu. Utanç duyuyor. Kalbinin acılarla kıvrandığını hissediyor. Bunun da ötesinde elemin en acısını çekiyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu yük ağır geliyordu kendisine. Hem öyle ki yalnız başına çekilecek gibi değildi. Bu yüzden sevgisi kalbine yakın olan Hazreti Üsame'nin Zeyd'i ve amcası oğlu Hazreti Ali'yi çağırıyor önce. Bu özel durum için ilk önce onların görüşlerine başvuruyor. Arkasından Belire'ye soruyor. Arkasından Zeynep binti Cahş'a soruyor. Soruşturma büyüdükçe kısmen de olsa acıları azalıyor Aleyhisselam'ın. Her alanda güzeller güzeli olan Ayşe annemizi her biri bir başka güzel anlatıyordu çünkü. Hayır diyorlardı. Bu apaçık bir iftira. Bu apaçık bir iftira. Sallallahu aleyhi ve sellem iftira olduğunu bildiği eşine, ailesine, hanımına güvendiği halde diğer taraftan bir devlet başkanı olması itibariyle kamu hukukunu da dikkate alarak açıkça soruşturmayı sürdürüyor. Yakınlarından başlıyor, kademe kademe soruşturuyor bunları. Geçen haftalarda sizlerle paylaşmıştık kıymetli dinleyenlerim. Yani yaşanan hadise orada kalmıyor, etkisini çok daha geniş alanlara doğru yaymaya devam ediyordu. Ve böyle bir durumda Müslümanın tavrının nasıl olması gerektiğini işte Resulullah Aleyhisselam'ın tavrından, tarzından ve Ayşe annemizin tavrından görüp anlamaya çalışıyoruz inşallah. Evet efendim. Ayşe annemize iftira atılmış. Siyer ve İslam tarihi kaynaklarında, hadis tefsir kaynaklarında, tüm kaynaklarda çok geniş yer almış bu konu. Aleyhisselam soruşturmayı sürdürüyor. Efendim en yakınlarından başlıyor. İşte sonra bir hayli fazla bunların isim ve konu önceki haftalarda gördüğümüz için burada sadece birkaç isim vermekle yetindim. Şimdi ondan sonra ne yapıyor Aleyhisselam? Mescitte insanların karşısına çıkıyor. Namusuna dil uzatanları, eşine iftira atanları, hiç kimsenin bir kötülüğünü görmediği üstün nitelikli Müslümanlardan birine iftira atanları şikayet ediyor ashabına. Yani böyle böyle oldu diyor ve onlardan açık ve net bir destek, bir yardım bekliyor. Bunun üzerine mescitte ve Resulullah Aleyhisselam'ın huzurunda oldukları halde Evs ve Hazreç kabileleri arasında sataşmalar başlıyor. Bunları da gördük. Çünkü işin elebaşısı İbn-i Selül. O konuya biraz daha gireceğim daha sonra. Şimdi bir kabile diğer kabile içinden birine suçlu bile olsa cahiliyeden beri gelen bir dayatmacı bir uygulama, sistem, yöntem var. O yüzden direkt üzerine gidemiyorlar. Diğer tarafta suçlu bile olsa kendi adamlarını savurmaya kalkışıyor ve sataşmalar meydana geliyor. Bu zorlu dönemde Müslüman toplumu kuşatan havanın niteliği de ortaya çıkıyor. Önderliğin kutsallığı yara alıyor çünkü. Şimdi gerçekten her kavramın açılması lazım. Artık mescitte umuma arz ediyor Aleyhisselam. İşte ve ortalık karışıyor. Neyse bir şekilde onları yatıştırıyor Aleyhisselam. Bunları geçen haftalarda görmüştük işte. Sa'd bin Muaz'ın evine gidiyorlar. Sa'd bin Ubade'nin evine gidiyorlar. Bunları gördük. Sonra kalkıp bizzat Ayşe annemize gidiyor. Halkın konuştuklarını ona açıyor. Doğru ve rahatlatıcı cevabı ondan istiyor. Bunu da gördük. Ayşe annemize Aleyhisselam en son soruyor. Soruşturdu. En son annemize durumu izah etti. Bunu çok geniş paylaştım ben sizinle kıymetli dinleyenlerim. Eğer geçen haftalarda bu sahneyi dinleyemeyen kardeşimiz varsa işte sistemden girsin radyonun. Önceki haftaları muhakkak dinlesin. Çünkü gerçekten orada Resulullah Aleyhisselam'ın Ayşe annemize soruları, Ayşe annemizin verdiği cevap ve duruşu, Kur'an'dan delil getirişi gerçekten üzerinde uzunca durulması ve düşünülmesi gereken bir konu. Efendim, acılar bu şekilde zirveye ulaşınca Rabbi vahiy ile devreye giriyor. Tertemiz ve doğru sözlü Ayşe annemizin suçsuzluğunu bildiren ayetleri indiriyor. Bunları okumuştuk size. Resulullah Aleyhisselam'ın temiz ve üstün ailesinin her türlü pislikten beri uzak olduğunu beyan ediyor. Bu ağır iftirayı dillerine dolayan münafıkları ortaya çıkarıp deşifre ediyor. Evet, aynı zamanda böylesine önemli bir meselede Müslüman toplumun izleyeceği yolun nasıl olması gerektiğini de ortaya koyuyordu. Tabi şimdi yine ayet-i kerimelere okumamız gerekecek belki ama çok tekrar yapmayayım diye yine aynı şeyi söyleyeyim. Önceki bölümlerde ayet-i kerimeleri sizlere hem metin hem meal olarak takdim etmiştim kıymetli dinleyenlerim. Oraya bakılmasını istirham ediyorum. Diğer taraftan efendim, olayın akışından da anlaşılacağı gibi bu mesele sadece Ayşe annemizin meselesi olmadığı gibi sırf onun şahsını ilgilendiren bir olay ile sınırlı da değildi. İşte bunu açmam gerekiyor. Bu mesele sadece Ayşe annemizin meselesi olmadığı gibi sırf onun şahsını ilgilendiren bir olay ile sınırlı da değildi. Bugün toplumda çok görürsünüz. Bu senin meselen diyor, beni ilgilendirmez. Bazen de bazıları gururuna yediremiyorlar. Bu benim meselem, seni ilgilendirmez diyorlar tersinden. Yani birisi derdini açıyor, belki yardım istiyor. Bana ne, bu senin meselen diyor. Uzak duruyor. Diğer türlü bir sıkıntı yaşandığını görüyorsunuz. Bir kardeşiniz diyelim bir sıkıntı yaşıyor. Müslümanız, sonuçta birbirimize destek olmak durumundayız. Efendim, böyle bir destek olayım gibi bir duruş sergilediğimizde gururlu insan, sen karışma, bu benim meselem deyip kestirip atabiliyorlar. Bugün bir olay benim meselemse yarın sizin meseleniz haline gelebilir. Bir hadise bugün sizin meselenizse yarın benim meselem haline gelebilir. Beni ilgilendirmez, sizi ilgilendirmez diyemeyiz, dememeliyiz. Çünkü bu dünya hayatı içerisinde hayatın basamaklarından yer yer ayağımızın kaydığı düştüğü çok olur. Onun için yaşanan hadise şahsımız üzerinde inancımıza, dinimize, Resulullah Aleyhisselam'a, ashab-ı kirama dil uzattırabilecek bir mesele ise bu benim, bu senin meselen değil, bu ümmetin meselesi olur. O yüzden bu mesele sadece ifk olayı, iftira olayı, bu mesele sadece Ayşe annemizin meselesi olmadığı gibi sırf onun şahsını ilgilendiren bir olay ile sınırlı da değildi. Resulullah Aleyhisselam'ın şahsını ve toplum içindeki görevini içine almıştı. Daha doğrusu Resulullah'ın Rabbine olan bağlılığını ve risaletini de ilgilendirmişti. Bu büyük iftira olayı sadece Ayşe annemize yönelik bir iftira değildi çünkü. Dikkat edin, ısrarla tekrarlıyorum. Risaletin ve Medine İslam Devleti'ni kurucusunun şahsında inanç sistemine yönelik bir iftiraydı. Bu yüzden Yüce Allah Celle Celaluhu bu asılsız iftira karşısında planlı komployu başarısız kılmak, İslam'a ve İslam'ın peygamberine karşı başlatılan savaşa müdahale ediyordu. Ayrıca bütün bunların ötesinde yer alıp da Yüce Allah'tan başkasının bilmediği nice yüce hikmeti ortaya koymak için vahiy gönderiyordu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Evet, o yüzden dedim ya baştan bir hayli tekrarlar yapmak durumunda kalacağım diye. Gerçekten iyi düşünmemiz gerekiyor. İyi anlamamız gerekiyor. Bir olay sadece yaşandığı dönemle bitmiyor. Bu iftirayı ortaya atan bir kişi ya da birkaç kişi değildi. Tamam, baştan bir kişi var da sonra o grup yine gelecek inşallah. Onlar aynı amaç için örgütlenmiş bir gruptu. Bir grup. Kur'an-ı Kerim onları öyle anlatıyor bize. Onlar örgütlenmiş bir gruptu. Bu büyük iftirayı ortaya atan sadece İbn-i Selil değildi ki, o sadece işin önemli kısmını üstlenmişti. Yani başlatan o. Ve okuduğumuzda hatırlayın ayeti kerimeleri, en ağır yükün vebalin onda olduğu bizzat Cenab-ı Hak tarafından ifade edilmişti efendim önceki derslerimizde. Yahudi veya münafık grubun temsilcisiydi o. Yani normalde müşrik İbn-i Selül. Şimdi İslam geliyor. Çok daha geriye dönemem. Şimdi müşrik olarak kalsa çok şey kaybedecek. İslam'a girse bazı menfaatlar elinden gidiyor. İki tarafı da idare etmek için biliyorsunuz münafıklığı tercih etti. Yani münafıkların lideri bu adam İbn-i Selül. Ama aynı zamanda Yahudilerle çok fazla, çok çok fazla içli dışlı olduğu için aynı zamanda onların da temsilcisi durumunda. O yüzden ben ifadeyi şöyle kullanıyorum. Yahudi veya münafık grubun temsilcisi. Evet. Gerçekten iki tarafı da bu temsil ediyor. Bir grup komplolar düzenliyor. Bu iftira olayı ise öldürücü komplolarından sadece biri. Sonra Müslümanlar da onun oyununa girdiler. Hamle binti Caş, Hasan bin Sabit, Mustab bin Üsase gibi bazı Müslümanlar bile bu iftira olayına karıştılar o adamın usta senaryosu karşısında. Fakat planın aslı kişisel olarak çarpışma alanında gözükmeyen ve uyanık komplocu İbn-i Selül'ün başını çektiği gruba ait. Kendisini sorumlu kılacak ve cezalandırılmasını geciktirecek bir şekilde açıktan konuşmuyor. Geciktirmek değil affedersiniz, cezalandırılmasını gerektirecek bir şekilde. Yani aslında gecikti de o da pek yanlış değil yani. Öyle uyanık davranıyor ki yani elinizde belgeler yok çünkü olayı tahlil edenler, açanlar, yorumlayanlar, izah edenler, ayetleri tefsir yapan müfessirlerimiz bu konuda itirafa düşmüşler. İbn-i Selül'e ceza verildi mi, verilmedi mi? Bir gruba göre verildi, bir gruba göre verilmedi. Çünkü verilmedi diyenlerin delili işte budur. Yani adam öyle uyanık ve davranıyor ki kendisini yani cezayı gerektirecek bir şekilde direkt açığa çıkmıyor. Ama geciktiriyor da tabii. Bunu güvendiği ve aleyhinde şahitlik etmeyeceğini bildiği kişilere gizlice söylüyor. Bu plan Medine'yi bir ay boyunca sarsacak ve en temiz, en muttaki bir toplumda dillerde günlerce dolaşacak kadar ustaca ve profesyonelce hazırlanmış oluyordu. Lütfen kıymetli dinleyenlerim dikkat ediniz. Çok hassas bir konuyu paylaşmaya çalışıyorum ve çok da zorlandığımı zaten görüyorsunuz. Yani en temiz, en muttaki bir toplum, Medine toplumu, Peygamber Aleyhisselam döneminden bahsediyoruz. Öyle bir toplum bir ay boyunca oyalayacak bir komplo görüyor musunuz? Ne kadar profesyonelce hazırlanmış. Ayet-i kerimelerin akışı, olayın önemini ortaya koymak, köklerinin derinliğini, bunun da ötesinde İslam ve Müslümanlara bu denli ince düşünülmüş sağlam ve aşağılık komplolar düzenleyen komplocu grubu ortaya çıkarmak için bu gerçeği vurgulamakla başlıyor. Nur suresinin ikinci sayfasını lütfen okuyunuz. Öyle diyeyim tekrar. Yüce Allah'ım bunun gibi önemli bir olay karşısında Müslüman toplumun izleyeceği doğru metodu göstermesi bir başka önemli boyutu önümüze koyuyor. Ayeti önümüze aldığımız zaman şimdi tekrar verecek olsam aynı ayetleri birkaç kez daha okumam gerekecek ki okul sağlasa daha da güzel olur diye düşünüyorum. Kıymetli dinleyenlerim. Gerçekten üzerinde ısrarla durulması gereken oldukça çarpıcı hadiselerin başında gelen önemli olduğu kadar da hassas bir konu. Hatta şöyle bir açayım Kur'an-ı Kerim'i. Bir ayet-i kerime olsun paylaşayım sizinle tekrar da olsa. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne câû bil ifki usbetun minkum. Usbetun minkum. Yani bu iftirayı getiren, ortaya atanlar içinizden bir grup. Bir topluluk, bir grup. Usbetun minkum. Sizden bir grup. Allah öyle diyor. Sizden bir grup. Yani bunu müşrikler, Yahudiler ortaya atmıyor. Usbetun minkum. Sizden bir grup. La tahsebuhu şerren lekum. Bunu sizin için bir kötülük olarak düşünmeyin. Bel huve hayrun lekum. Belki bu sizin için hayırlıdır. Likulli imrin minhum mektesebe minel ismi vellezî tevellâ kebîrehu kibrehu estağfirullah minhum lehu azabun azîm. Allah-u Teala bizi burada ne bize uyarıyor. Yani bu grubun başını çektiği şahsın düştüğü uçurumu anlatıyor ama diğer taraftan bizim nasıl darılmamız gerektiğini de ortaya koymuş oluyor. Ayet-i kerimeleri iyi anlamak lazım. Hain münafık liderinin iftirası, münafık grubu aracılığı ile ve türlü dolanbaçlı yollarla yayılmaya başlıyor. Bütün her şey böyle bir çirkinliği yalanladığı halde Medine bu iğrenç söylentiyle çalkalanıyor. Hatta bazı Müslümanlar bile bu olayı dillerine doluyorlar. Bunları gördük. Öyle ki bir ay boyunca hep bu konuyu konuşuyorlar. Oysa daha duyar duymaz buna itibar etmemeleri, reddetmeleri gerekiyordu. Yine Kur'an-ı Kerim'i açmak zorundayım. Normalde biz bunları duyduğumuz zaman böyle bir hadiseyi duyduk diyelim bir şeyi. Nasıl hareket etmemiz gerekir? Ne yönde bir tavır takınmamız gerekir? İşte bunların tarafımızdan çok iyi anlaşılması, efendim çok iyi tahlil edilmesi gerekir kıymetli dinleyenlerim. Evet. Yine açtım Nur Suresi'nin ikinci sayfasını. Bakınız Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Levla iz semi'tumuhu. Bunu işittiğiniz zaman. Zannel mu'minune vel mu'minatu bi enfusim hayran. Mümin erkekler ve mümin hanımlar kendi nefislerinde yani iyi düşünce, iyi şeyler düşünüp kalu şöyle demeleri gerekmez miydi? Hâzâ ifkum mubîn. Bu apaçık bir iftiradır. Demeleri gerekmez miydi? Bu ayeti kerimenin tefsirini yapan bazı müfessirler, kıymetli dinleyenlerim, şunu ortaya koyarlar aynı zamanda. İftira münafıklar tarafından atıldı. Tamam, münafıklar konuşur. Müslümanlara bakıyoruz. Yani konuşan Müslümanlara, Ayşe annemizi tanıyan insanlar. O yüzden adeta Allah-u Teala'yı tanıdık bildik bir insan olduğu halde niye böyle bocaladınız der gibi bu bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Allah Allah, öyle mi? Yok canım, olmaz. Fakat ama yok ya, nasıl olur? Allah Allah, hayret. Bu kavramlar yasak. Biz öyle yapıyoruz işte. Yani gerçekten hadiseyi anlamak için ayet-i kerimeleri, bak görüyorsunuz, ayet-i kerimeyi okumayınca anlaşılmıyor işte hiçbir şey. Yalan, yalan. Yalan ama böyle bir yalanı efendim bir ay boyunca sürdürecek ve bütün gündemi meşgul edecek. İnsan dehşete kapılıyor. Nasıl olur da o günkü Müslüman toplumda, o günkü Medine'de böyle bir yalan ilgi görebiliyor ve gündemde kalabiliyor? Toplumun bünyesine nasıl bu kadar büyük bir etki yapabiliyor? Tartışmasız olarak yeryüzünün en temiz ve en büyük kişileri olan o büyük insanlara büyük acılar çektirebiliyor. Nasıl oluyor? Şimdi haklı olarak şunu sorabilirsiniz tabii. Hocam peki nasıl oluyor? İşte ben de bunu paylaşmaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum anlatmaktan ziyade. Hiç şüphesiz ki bu Resulullah Aleyhisselam'a, Müslüman topluma ve İslam'a karşı açılan korkunç bir savaştı. Bu savaş son derece çetindi. Resulullah Aleyhisselam'ın zaferle çıktığı, büyük acılarının üstesinden geldiği, kişiliğinin vakarını, kalbinin yüceliğini ve içinde sabrının tükendiğini, dayanma gücünün zayıfladığını gösteren tek bir söz işitilmemişti kendisinden. Oysa bu sırada çektiği acılar, belki de hayatı boyunca karşılaştığı acıların en büyüğü idi. Bu iftiranın yayılması ile İslam'ın karşı karşıya kaldığı tehlike, tüm tarihi boyunca atlattığı en şiddetli tehlikeydi. Evet. Kur'an-ı Kerim, Müslümanların sorunları karşısında, bu tür şeylerle karşı karşıya kaldıklarında o konuda hüküm vermek için ilk adım atılırken nasıl bir davranış sergileyeceklerinin direktifini veriyor Cenab-ı Hak. Neydi? Bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Böyle buyurarak yöntem koyuyor Cenab-ı Hak önümüze. Elbette ki en uygun olanı buydu. Erkek olsun, hanım olsun, bütün müminlerin kendileri hakkında hüsnü zan beslemeleri, evet, böyle bir bataklığa gireceklerine ihtimal vermemeleri daha doğru bir tutumdu. Bu arada böyle davranıp oyuna gelenler de oldu tabii. Şimdi efendim, Ayşe annemize böyle bir iftira atıldığında, böyle bir insanın kaldıramayacağı bir facia ile karşı karşıya kaldığında, Resulullah Aleyhisselam'ın duruşu, Ayşe annemizin duruşu, Ayşe annemizin anne babasının duruşu, Müslümanların duruşlarını görüyoruz. Burada en şiddetli tepkiyi gösteren, onun olumlu anlamda Hazreti Ömer'i görürüz. Kükrer. Hatta Resulullah Aleyhisselam'a izin ver, o münafığın boynunu vurayım der. Bu konu biraz sonra gelecek tekrar. Ancak konuşurken, söz söylerken sadece bir radyo programı yapmıyoruz. İnandığımız, sevdiğimiz, yaşamaya çalıştığımız dinimizin en büyük kahramanlarından, gerçek kahramanlarından, hanım annelerimizden biri olan Ayşe annemizin şahsında olayı kavramaya çalışıyoruz. Kullanacağımız her kavram ahirette lehimize aleyhimize gelebilir. O yüzden bu tür hadiseleri okuduğunuzda, kıymetli dinleyenlerim, dinlediğinizde haddi aşan, edebi aşan, ahlaki boyutu aşan ifadeleri duyduğunuzda konuşan kim olursa olsun susturmak durumundasınız. Her şeyden önce konuştuğumuz Resulullah Aleyhisselam'ın mahremidir. Ve Allah-u Teala bu mahreme ilgili bir sayfa ayeti kerimeler indirmiştir. Bu yönüyle İslam tarihinde yaşanan bu ifk olayı sadece, dersin başında söyledim, şimdi sonunda da söyleyeyim, sadece o dönemde yaşanmış bitmiş bir olay değil, kıyamete kadar önümüzde duran en güzel örnektir. Benzeri hadiselerde nasıl hareket edeceğimize, nasıl tavır takınacağımıza ilişkin en çarpıcı olaydır kıymetli dinleyenlerim. Evet, konu oldukça hassas. Biz de acele etmeden, özet geçmeden, başarabildiğimiz kadar ayrıntılarla beraber sizlere önümüzdeki haftalarda bu konuyu paylaşmak, biraz daha açmak arzusuyla şimdilik burada noktalıyor. Haftaya görüşmek, buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.